İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentu Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil ile Amentu Hassasiyeti çerçevesinde güncel akaid meselelerini ele alıyor, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu meseleleri İmam-ı Azam Efendimizin görüşlerini bir araya toplayan Beyazizade'ye ait El Usul El Münif adlı eseri baz alarak devam ediyoruz. Büyük günahların affedilmesiyle ilgili birkaç hafta devam etti. Herhalde bir haftada, bu haftada devam eder inşallah. Oradayız. Bizi kitaplarından takip eden dinleyicilerimiz için 122. sayfadayız. İnşallah kıymetli hocam bizlere yine bu büyük günahların affedilmesi konusuyla ilgili kıymetli ve değerli açıklamalarını yapmaya devam edecek. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefa geldiniz. Hocam en son büyük günahların affedilmesini bayağı toparlanmıştık ama son bölüm kaldı. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 122. sayfanın sondan ikinci satırında kalmıştık. Büyük günah işleyen kimselerin durumu bağlamında en son şu konuya gelmiştik. Biz günah işleyen kimsenin azap görmesi için Cenab-ı Hakk'a dua etmemiz caiz midir? Efendim, caizdir demişti İmam Ebu Hanife Hazretleri. Affedilmesi için dua etmeniz eftaldir. Evet. Ama birisi günah işlemişse, ya Rabbi bunu günahı sebebiyle cezalandır demek de caizdir demişti. Bu günah değildir demişti. En son orada kalmıştık. Cümleyi gene baştan alalım ki bıraktığımız yerden alırsak biraz toparlaması zor olacak. Şöyle demişti İmam Ebu Hanife Hazretleri, paragrafı baştan alıyorum. Gâle fi kitâbil âlim, kitâbul âlim vel müteallimde İmam Ebu Hanife Hazretleri şöyle dedi. Ve zembu alâ menzileteyni gayrul işrâki billâhi. Allah Teala'ya şirk koşma dışında günah iki türlüdür. Fe eyyü zembeyni rekibe hâdel abdu fe inned duâe lehu bil istiğfâri afdal. Bu iki tür günahtan hangisini işlerse işlesin, bir mümin kul için istiğfar dilemek, bağışlanmasını dilemek eftaldir. Ve in da'avte aleyhi bil laneti lem te'tem, onun azap görmesi için lanet muhtevalı bir bedduada bulunsan da bu da seni günahkar yapmaz. Lanetin ne olduğunu da açıklamıştık. İlahi rahmetten uzaklaşma, mahrum kalma demiştik laneti. Ve zelike bi ennehu in rekibe zenben minke da'avte anhu ve afafte anhu. Bunun açıklaması da şöyledir. Gene kıyas yapıyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Bir kimse sana karşı senin bir hukukunu tecavüz anlamında bir günah işlese, sen de onu affetsen, ve lem ted'u aleyhi kâne eftal. Onun aleyhine dua etmezsen, yani beddua etmezsen ona, eftal olur. Bir kimse sana karşı bir haksızlık yaptı, sen onu bağışladın, affettin, ona beddua etmedin. Bu eftal davranıştır. Ve in rekebe zenben fi ma beynehu ve beyne halikihi. Ama bir kişi kendisiyle Allah arasında kalan bir günah işledi. Sadece Allah biliyor o günahı. Ba'den kâne lem yüşrik billahi ferahimtehu ve da'avte lehu bil mağfireti le hurmeti şehadeti kâne hâde eftal. Sen bu kimse için Allah'a şirk koşmadığı için, efendim, kelime-i şehadet getirmiş bir kimse olduğu için o kelime-i şehadetin hürmetine o kimseye acısan ve bağışlanması için dua etsen, kâne hâde eftal, bu eftal bir davranış olur. Ve in da'avte aleyhi bil helâki lem te'tem, bunu yapmasan da o kimsenin ceza görmesi için beddua etsen ne olur? Günahkar olur musun? Hayır olmaz, diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri, günahkar olmazsın. Ve zelike bi enneke tekul ya Rabbi huz bi zenbihi. Sen bu durumda o kimseye beddua ettiğinde şöyle demiş olursun: ya Rabbi bu kişiyi günahına karşılık cezalandır. O günahına karşılık olmak üzere sen bunu cezalandır demiş olursun. Ve innema tekun asimen, günahkar olman şu durumda söz konusu olur. İda en tekulte ya Rabbi huzhu bi gayri zenbin kâne minhu. O kul herhangi bir günah işlemediği ama buna rağmen ya Rabbi sen onu işlemediği bir günah sebebiyle muahaze et, cezalandır dersen, o zaman bu durumda günahkar olursun. Fel istiğfaru lehu eftal li hasleteyni. Tam burada kalmıştık geçen dersimizde. Fel istiğfaru eftalu lehu bi hasleteyni. Bu kimse için senin istiğfar dilemen, bağışlanma dilemen iki husus dolayısıyla eftaldir. Ama vahideten ilki şudur. فَلِيَنَّهُ مِؤْمُنْ Mü'min. Çünkü o kimse mü'mindir. Günah işlemiş, şaşmış, düşmüş, beşer. Senin o kimse için ya Rabbi bu kardeşimi affet demen, mü'min olduğu için bunu talep etmen Cenab-ı Hak'tan eftal. وَالْاُخْرَى Diğer haslete gelince اَنَّكَ لَا تَسْتَيْقِنْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَ مُعَذِّبُهُ Kesin olarak bilmiyorsun ki Allah onu cezalandıracak, ona azap verecek. Bağışlayabilir de Allah Teala onu dilerse re'sen bağışlayabilir de. Mümindir. Şaşmış düşmüş günah işlemiş. Evet. Ya Rabbi sen bunu bu günaha sebebiyle cezalandır diye dua etmen eftal değil. Beddua etmen eftal değil. Dua etmen eftal. Neden eftal? Belki bu kul dua edecek, bağışlanacak. Belki bu kul için bir mümin kardeşin dua edecek, bağışlanacak.
Yani garantisi yok yani.
Tabii. İlla Allah buna azap edecek. Dolayısıyla kesin olan bir şey için ben de Allah'tan talepte bulunuyorum diyemezsin. Evet. Çünkü bilmiyorsun Cenab-ı Hak onu bağışlayabilir. وَلَوْ اِسْتَيْقَنْتَ اَنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ Eğer sen kesin olarak bilsen ki Allah Teala ona mutlaka azap edecek. لَكَانَ حَرَامًا عَلَيْكَ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُ Bu durumda da senin onun bağışlanmasını dilemen haram olur. Yani bir kul düşünün, işlediği bir günah sebebiyle Cenab-ı Hak onu mutlaka cezalandıracak. Bunu kesin olarak biliyoruz, yakinen biliyoruz. O zaman ya Rabbi bu kulu affet diye dua etmemiz haram olur. وَقَدْ نَهَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يُسْتَغْفَرَ لِمَنْ اَوْجَبَ لَهُ النَّارِ Niye bu haram olur? Çünkü Allah Teala cehennem kendisine vacip olmuş kimseler için bağışlanma dilemesini yasaklamıştır. Bundan bizi nehyetmiştir, men etmiştir. O kimseye ateş vacip oldu, o mutlaka ateşte azap görecek. Dolayısıyla böyle kimseler için istiğfar etmek, bağışlanma dilemek haramdır. Cenab-ı Hak bunu yasaklamıştır, men etmiştir. وَالَّذِي يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِمَنْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اِنَّهُ يُعَذِّبُهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ اَنْ يُخَالِفَ قَوْلَهُ Böyle bir kimse hakkında azap hak olmuş, Cenab-ı Hakk'ın ona azap edeceğine dair kavli var, vaadi var. Böyle bir kimse için Allah Teala'dan bağışlanma dilemek ne anlama gelir? Ya Rabbi sen bu kimse hakkında verdiğin sözden geri dön, o söze muhalefet et, vaadine hulfet demektir. Onun için evet. Haramdır. Böyle kimselere istiğfar dilemek, bunların bağışlanmasını dilemek haramdır. Çünkü Cenab-ı Hak onlara ateşi vaat etti, cehennem azabını vaat etti. Onlar çünkü bunu hak ettiler. Bunu hak edecek amellerde bulundular. Kötü işlerde, masiyetlerde bulundular. Buna karşılık Allah Teala onlara azabı vaat etti, söz verdi. Ben sizi cezalandıracağım buyurdu. Bizim bu kimselerin affını istememiz şu demektir. Ya Rabbi sen bu sözünden dön, bu vaadine hulfet. Bunları bağışla. Bu caiz değildir diyor. Bu haramdır diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Sonra da tekrar kıyasa devam ediyor meseleyi iyi anlayalım diye. Kelledi yekulu bu kimse şöyle diyen gibidir diyor. Ya Rabbi la temutni bi vahidetin. Ya Rabbi beni hiçbir şekilde öldürme. Beni sürekli yaşat diye dua eden gibidir diyor. Bu nasıl muhaldir? Niye muhaldir? Çünkü kat kâle Allahu Teala çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın bir sözüdür, bir vaadidir, bir kavlidir.
Evet.
Her nefis ölümü tadacak. Bir kimse dese ki ya Rabbi beni öldürme, sürekli yaşat. Ne demiş olur? Ya Rabbi bu vaadinden dön, dön demiş olur. Allah Teala vaadinde hulfetmez, vaadinden dönmez. Ve du'a'u li ehli hadihi şehadeti bil mağfireti afdal. Bu kelime-i şehadeteyni getirmiş kimselerin bağışlanması için dua etmek efdaldir. Neden? Li hurmeti hadihi şehadeti vel ikrari biha. Çünkü bu kelime-i şehadeteyn bunu söylemek ve bunu ikrar etmek son derece hürmete şayan bir şeydir. Bunu söylediği zaman bir kimse Cenab-ı Hak nezdinde bir kıymete, bir değere ulaşmış oluyor. Adeta diğer kullardan ayrı bir imtiyaz sahibi olmuş oluyor. لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُتَاعُ اللّٰهَ يُتَاعُ اللّٰهُ ف۪يهِ اَفْضَلْ مِنَ الْاِقْرَارِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ Çünkü insanların, kulların bu kelime-i şehadetten daha eftal bir şeyle Cenab-ı Hakk'a itaat etmeleri, ibadet etmeleri, kulluk ve amel etmeleri söz konusu değildir. Yani Cenab-ı Hakk'a en eftal kulluk, en eftal amel nedir? Kelime-i şehadettir. Evet. Bunu kalben tasdik etmek ve dille ikrar etmektir. Ve cemi'u ma amarallahu teala bihi min feraidihi fi cembil ikrari bihadihi şehadeti. Cenab-ı Hakk'ın kullarına emrettiği bütün farizalar, bütün farzlar, bu kelime-i şehadeti ikrar etmenin yanında esgar minel beydati fi cembis semavati seb'i vel ardîn es-seb' ve ma beynehunne. Bu kelime-i şehadet o kadar mühimdir, o kadar büyüktür, o kadar hürmetlidir ki Cenab-ı Hak katında onun büyüklüğüyle gökleri, yedi göğü, yedi yeri ve bunların arasındakileri toplasanız bunlar o kelime-i şehadetin yanında bir yumurta küçüklüğünde kalır.
Allah, benzetme çok güzel.
Evet, kıyasa bakın. Kelime-i şehadetin eftaliyeti, Cenab-ı Hak nezdindeki kıymeti, azameti bu kadar büyük. Kelime-i şehadeti bir yana koyun, yedi kat göğü, yedi kat yeri ve arasındakileri bir yana koyun, onlar kelime-i şehadetin yanında yumurta gibi kalır. Şimdi bakın, mümin özellikle bu ahir zamanda, modern zamanlarda kelime-i şehadetin, mümin olmanın önemini, azametini, bunun Cenab-ı Hak katındaki kadr-ı kıymetini o kadar küçümser hale geldi ki, daha evvel konuşmuştuk zannediyorum bunu bir miktar. İşte ya bu Edison elektriği bulmuş, insanlığa bu kadar büyük hizmetler etmiş. Bu teknolojik gelişmeleri insanlığın hizmetine sunuyor bu gayrimüslimler. Şimdi bunlar cehenneme gidecek. Biz bir mümin amelsiz efendim işte
kelime
günah
yükümlülü.
Bir kelime-i şehadet getirmiş diye bu cennete gidecek, onlar cehenneme gidecek. Evet. Böyle şey olur mu diyecek noktaya geldik.
Allah korusun.
Bu neden oldu? Kelime-i şehadetin, imanın, ikrarın önemi konusundaki bilgi ve bilincimizin sarsılmasından oldu.
Allah korusun.
Mümin olmanın, amin, amin. Mümin olmanın Cenab-ı Hak nezdindeki kıymetini, efendim kadrini, azametini biz müminler küçümser hale geldik yani.
Evet.
Elbette tabii asıl olan kelime-i şehadete yaraşır bir hayat yaşamaktır. Amelimiz de ona göre olsun, insanlarla muamelemiz de ona göre olsun, samimiyetimiz, takvamız da ona göre olsun ama bütün bunlar kelime-i şehadetin önemini küçültmez.
Evet.
Kişinin ameli bozuk olur, günah yükü fazla olur, Allah korusun. Ama sadece kelime-i şehadeti getirdiği için düşünün ki Cenab-ı Hak onu ebedi ateşe yakmayacak. Evet. Mutlaka bir gün oradan çıkıp cennete gidecek. Şehadetin önemine bakın.
O eşik önemli değil mi hocam? O eşik, kelime-i şehadet eşiği.
Elbette, elbette. Yani bunu derken tabii amelsizliği, günahkarlığı falan küçümsüyor değiliz. Yanlış anlama olmasın. Onlar da önemlidir şüphesiz. Yani sonunda çünkü Allah korusun cehennem azabına kadar gidebilir. Ama neticede La ilahe illallah diyen cennete gidecek buyurmuşsa Aleyhisselatü Vesselam, evet, Efendimiz.
Onun önemi de
orada durmak lazım yani. Evet. Bunu herhangi bir dünyevi maslahatla, hizmetle vesaireyle kıyaslamak bir cinayet olur. Bu türlü şeyler yapmamak lazım. Kâle fî rivayete Ebi Yusuf sayfa 123'te.
Evet.
İmam Ebu Yusuf'un rivayetinde şöyle dedi İmam Ebu Hanife Hazretleri. Haddeseni Ebu Burde İbni Ebi Musa an Ebihi Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu. Anhu aleyhisselam. O da aleyhissalatü vesselam efendimizden şöyle nakletti. Bakın burada İmam Ebu Hanife ile aleyhissalatü vesselam efendimiz arasında iki ravi var.
Yeah.
Birincisi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın oğlu Ebu Burde. İkincisi de babası Ebu Musa el-Eş'ari. Şimdi burada bir küçük parantez açalım.
Usul konusuna değinme gireceğim.
Evet, bir küçük parantez açalım. Bugün çok gençler gelir bize. Bazen maille, bazen mesajlarla, bazen bizzat gelerek. İşte biz hadis okuyoruz. Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte vesaire. Buralarda bizim mezhebimize uymayan hadisler görüyoruz. Bu hadislerle mi amel edeceğiz yoksa biz mezhebimizin görüşüyle mi amel edeceğiz? Efendim, böyle tereddütler oluşuyor. İşte bu nokta çok önemli. Bu hadis kitapları, elimizdeki hadis kitapları unutmayalım ki İmam Ebu Hanife Hazretlerinden efendim bazen 50, bazen 150, bazen 250, 300 sene sonra derlenmiştir.
Yani teknik olarak bilgi verirsek hocam, İmam Azam Efendimiz'in vefatı
150'dir. 150. Hicri 150'dir.
İmam Buhari'nin vefatı 256 hocam.
256.
106 evet. Yıl var arada.
Evet, evet. Elimizdeki en kadim hadis kitabı, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine en yakın hadis kitabı bütün olarak İmam Malik'in Muvatta'sıdır. İmam Malik de 179 yılında vefat etmiş. Evet. Hicri 179. İmam Ebu Hanife'den 29 yıl sonra vefat etmiş. Ona göre genç yaş yani. Müçtehit imamlar içerisinde en kadim olanı İmam Ebu Hanife'dir. Dolayısıyla elimizdeki hadis kitaplarına bakarak bir kimse benim mezhebimin fetvası buna uymuyor, İmam Ebu Hanife'den ve diğer imamlardan da nakledilmiş şöyle görüşler var, benim içtihadıma, fetvama uymayan bir sahih hadis gördüğünüzde onu alın, benim sözümü, içtihadımı kaldırın, atın. Her imamdan bu tür şeyler nakledilmiştir gerçekten. Evet. Kafalar karışıyor dolayısıyla. Evet. İmam Ebu Hanife de böyle demiş. Evet. Bir de bazı hadis kitaplarında şöyle şeyler de görüyoruz. Bazı bir kısım hadis alimleri İmam Ebu Hanife az hadis bilir demişler vesaire vesaire. İbn Haldun'un mukaddimesi var malum, evet, meşhur. Türkçe'ye de birkaç tercümesi yapıldı. Orada İmam Ebu Hanife Hazretlerinden 17 müsnet nakledildiğini söylüyor İbn Haldun. Bir kısım kimseler bunu alıyorlar, diyorlar ki bakın Ebu Hanife'nin hadis bilgisi 17 tane müsnet hadisten ibarettir. Müsnet hadis demek senede Efendimiz'e ulaşan demek
diye anlıyorlar. Yani.
Evet, öyle anlıyorlar. Bunu hatta meşhur bir zamanların çok kitap satan profesörlerinden biri de söylemişti bir ara. Adını vermeyelim. İşte bakın Ebu Hanife 17 tane hadise itibar etmiş. Bunun dışındaki hadislere itibar etmemiş şeklinde. Bir kısmı bunu hadis düşmanlığı yapmak için istismar ediyor. Ya. Bir kısmı da Hanefi düşmanlığı yapmak için istismar ediyor.
O hadis defteri değil mi hocam?
Evet.
Müsnet.
Evet, hadis kitabı demek oysa.
Yani yazılan, evet, hadis defteri, fasikül yani. 17 şimdi, ayrı fasikül.
17 tane ayrı kitabı var, hadis, evet, kitabı var, evet, İmam Ebu Hanife. Bunlar da toparlanmış, elimizde mevcut yani. Ya. Havarizmi'nin Cami'u Mesanidil İmam Ebu Hanife diye iki ciltlik topladığı bir eser var. İmam Ebu Hanife'nin müsnetlerini ihtiva ediyor. Müsnet bir hadis kitabı türüdür yani. Nasıl elimizde Buhari'nin El Cami'u Sahih'i var, Ebu Davud'un Sünen'i var, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi var bakın. Müsnet bir hadis kitabı türü. Evet. İşte böyle 17 tane müsnet kitabı nakledilmiş İmam Ebu Hanife'den. Aslında İbn Haldun bunu kastediyor. Evet. Fakat birileri alıyor bunu, bir güzel istismar ediyorlar.
Hocam bir de yani böyle müsaade ederseniz böyle bir şey söylemek istiyorum. Yani tabii teknik bir konu, bu konularda biz zaman zaman İslam hukuku dersleri var bizim yaptığımız, işliyoruz hocam.
Evet.
Talebeler şunu bilmiyorlar yani, şunu yani söylememize icap ediyor. Bir mesela İmam Azam Efendimiz hocası vefat edinceye kadar hep talebe. Yani masa başı adamı değil. Hammad vefat edinceye kadar talebe. Vefat edince hocalığı ortaya o zaman çıkıyor. Evet. Daha önce de öyle yani, böyle bunları biz hani bugünkü hocalık talebelik ilişkisiyle belli bir sınıfa intisap ediyoruz. O sınıfta hocamız bizim dersimize giriyorsa giriyor, girmiyorsa girmiyor. Öyle bir şey var. Evet, öyle bir şey,
evet,
yok yani.
Evet.
Muttasılan vefat edinceye kadar
20 küsür sene yanlış hatırlamıyorsam.
Evet hocam, yani bir talebeliği var, evet, ve onun talebeliği ancak hocasının vefatıyla, evet, nihayet buluyor. Ve burada da öyle bir o dönemde kendine gelen o bütün o mirası yüklenmiş oluyor yani alimler. Evet. Bunları biz hani ihmal, evet, dikkatimizden Allah kaçıyor. Talebeye anlatıyoruz. Bak bu budur yani.
Evet.
O mesela Hammad'ın, İbrahim Ennehay'ın yukarıdan getirdikleri bütün o hamuleyi, o birikimi, o mirası, evet, üzerine taşıyor bunlar hocam. Uzaklar. Yani bu çok hakikaten önemli. Bu teknik bir nokta yani. Bugünün kafasıyla değerlendirdiğimiz zaman hata edebiliyoruz hocam, doğru, yani. Belli, doğru, bir fakülte var, belli bir okul var. 50 tane hoca dersimize geliyor. Evet. 2 saat derse giriyor, girmiyor. Yani o öyle bir
i̇şte
ilişki
bir
yok.
Hoca talebe
yani.
İlişkisi böyle
öyle bir şey yok yani hocam.
Doğru
yani.
Şey.
Evet. Yani Allah böyle razı olsun. Yeri gelmişken
Allah razı olsun. Bu önemli bir izahtı. İmam Ebu Hanife'nin hayatını, kişiliğini, hadis müktesebatını inceleyenler, çok sayıda insan bunu çalışmış, gerek eski gerek yeni. Dolayısıyla ortada bir hakikat var. İmam Ebu Hanife Buhari'nin, Müslim'in, Ahmet bin Hanbel'in, Allah hepsine rahmet eylesin, elindeki malzemeye, elindeki hadis birikimine muhtaç değil. Onun kendi senet silsilesi var.
Var. Evet.
Yani o kendi senet silsilesiyle aldığı hadisleri alıyor. Hem hadisleri kabul şartları çok sıkı.
Evet.
Hem de hadislerden hangi hadisten hangi hüküm çıkarılacak bu konudaki istinbat melekesi çok gelişmiş. Dolayısıyla bir kimse ben Ebu Hanife'nin şu konuda Buhari'deki bir hadise aykırı amelini gördüm, fetvasını gördüm. O fetvayı bırakırım, hadisi alırım demesi çok kolay bir şey değil.
Çok zor, evet.
Burada birkaç tane husus lazım. Bir, İmam Ebu Hanife'ye bu hadis ulaşmadı, bunu kesin bilmemiz lazım.
Evet.
İki, bu hadis İmam Ebu Hanife'nin sıhhat şartlarına göre sahihtir. Bunu bilmemiz lazım. Üç, İmam Ebu Hanife'nin elinde bu hadisle karşılaştırıp da tercih ettiği başka bir delil yoktur. Bunu bilmemiz lazım.
Evet.
Ya bu üç hususu bilmeden Buhari'de, Müslim'de, Muvatta'da vesairede hadisler gördük. Dolayısıyla bu Ebu Hanife'nin, Hanefi mezhebinin kavillerine, içtihatlarına aykırıdır. Onlar da bize demişler, bizim içtihadımıza aykırı hadis bulursanız içtihadımıza atın, hadisi alın. Ben de dolayısıyla bıraktım onu, hadisi aldım. Bu kadar kolay değil.
Teknik bir konuya girilmiş oldu tabii hocam,
evet,
da. Yani
evet.
Kıymetli dinleyenlerimiz için önemli yani tabii. Gerçekten hocam. Bir de şöyle bir şey daha var hocam. Hani
evet.
İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin reyci olmasının iki tane biliyorsunuz şey var. Niye ehli rey dendi?
Evet.
Birisi kendi içtihat ettiği için, ama bir tanesi de hadislerde kendi tercih yaptığı için, evet, reyci diyenler var. Hani hadisler üzerine çok titiz durduğu için,
evet,
rey yani oradaki hadis isnadı noktasında hadis tercihi yapmış. Yani evet, kendi kriterleri hep, özellikle ehli İran böyle bir kriter şeyi var.
Tabii,
yani
tabii.
Hadislere karşı, çünkü çok karışık bir ortamda yaşıyorlar.
Evet.
Hadise karşı daha dikkatli. Telbise yani karşı, evet, hadisin bir şey girmesine daha dikkatliler. Hocam bir de İslami ilimlerde işte bu ehl-i sünnet anlayışında bu zatıhaller Allah razı olsun zaman, evet, zaman giriyorsunuz. Bu önemli yani, bir usul ve isnat çok, evet, önemli. Evet, yani biz, evet, hep bugün metine biraz yoğunlaştık ama,
evet,
metin daha çok hermeneutikçilerin biraz daha üzerine durduğu bir şey.
Evet.
Bizim aslında de öyle değil mi hocam, bilmiyorum.
Tabii,
bizim,
tabii, tabii, tabii.
Yani isnat çünkü haber muhbir-i sadığa inanıyoruz biz. Yani evet, bu noktada bir, evet, haber, evet, bizim için çok önemli.
İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin kendi senet silsilesiyle naklettiği hadisi aktaracaktık. İmam Ebu Yusuf rahimehullah rivayeti. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bana Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh'ın oğlu Ebu Bürde babasından, o da aleyhissalatü vesselam efendimizden, onun şöyle buyurduğunu nakletti. İzâ kâne yevmul kıyâme, kıyamet günü olduğu zaman, dufi'a ilâ kulli reculin min hâdihil ümme, bu ümmetten her bir ferde, reculun min ehlil kitab, ehli kitaptan bir adam verilir. Bu ümmetten her bir ferde ehli kitaba mensup bir adam verilir. Fekile lehu, ve ona denir ki, hâzâ fidâuke minennâr, bu senin cehennemden kurtuluş fidyendir.
Evet.
Yani bu ümmetin kıyamette, ahirette cehennem azabından kurtulması için bu ümmetten her bir ferde ehli kitaptan bir kimse kurtuluş fidyesi olarak verilir. O onun fidyesi olarak cehennem ateşine, azabına çarptırılır. Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Niye bizim günahımızı onlar çekecek? Şimdi ileride İmam Ebu Hanife Hazretleri azabın, cezanın bireyselliği, cehennem azabının bireyselliği ile ilgili ayetler okuyacak bize. Aklımıza böyle bir soru gelebilir. Niye bizim günahımızı o çekecek de biz cennete gideceğiz, o bizim yerimize cehenneme gidecek? Hayır, bizim günahımızı o çekmeyecek. O zaten cehennemi hak etmiş de, Cenab-ı Hak bizdeki şehadeteyn hürmetine, bizim mümin olduğumuz hakikatine binaen bizi affedecek ve buyuracak ki, senin işlediğin günahları ben affettim. Onun yerine bu adamı, zaten bu cehennemlik, bu cehennemde yanacak, senin yerine bunu cehenneme senin fidyen olarak atacağım buyurmuş olacak yani. Yoksa bizim günahımızı onlara yükleyecek de onlar cehenneme giderken bizim günahlarımızı da çekecekler anlamında değil. Kâle fi kitâbil âlim, İmam Ebu Hanife Hazretleri El-Âlim ve'l-Müteallim isimli kitabında şöyle dedi. Fekemâ enne zembel işrâki azam, Allah Teala'ya şirk koşma günahı en büyük günah olduğu gibi, kedalike ecru şehadeti azam, kelime-i şehadetin ecri de aynı şekilde en büyüktür. Burada İmam Ebu Hanife Hazretleri bir karşılaştırma yapıyor. Bir yerde en büyük günah var, şirk. Bir yerde de en büyük faziletli amel var, en sevaplı faziletli amel var. O da kelime-i şehadetin ikrarı, tasdiki ve telaffuzu. وَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهُ ف۪ي تَعْزِيمِ ذَنْبِ الْاِشْرَاكِ Allah Teala şirk koşma günahının büyüklüğü konusunda مَا لَمْ يَذْكُرْهُ ف۪ي تَعْزِيمِ شَيْءٍ مِنَ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَ Diğer kötü günahlar, kötü ameller, günah fiiller hakkında kullanmadığı bir ifade kullanıyor. Şirki anlatırken bize diğer masiyetler hakkında geçmeyen bir ifade geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. لِيَنَّهُ تَعَالَ قَالْ Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Muhakkak şirk büyük bir zulümdür. Bu büyük bir zulümdür ifadesi başka hiçbir günah hakkında geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. وَلَمْ يَقُلْ مِسْلَ ذَٰلِكَ Cenab-ı Hak buna benzer bir ifade kullanmadı, böyle bir şey söylemedi. فِي شَيْءٍ مِنَ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَ Diğer kötü fiiller, günah fiiller hakkında buna benzer bir ifadesi yok Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de. Ve kâle gene şöyle buyurdu Cenab-ı Hak. Ve men yüşrik billahi kim Allah'a şirk koşarsa feke ennemâ kharra minessemâi sanki gökten düşmüş gibi olur. Ve tahtafuhu tayru sanki kuşlar onu parçalamak için üzerine hücum etmiştir. Ev tehvi bihi errihu sanki rüzgarlar onu almış. Fî mekânin sahîk, uzak bir diyardan uzak bir diyara savuruyor gibi olur bu kimse. Yani şirki anlatırken
bu tasvirler de
evet şey bunlar son derece önemli. Yani Cenab-ı Hakk'a şirk koşan bir kimse sanki gökten aşağıya düşüyor da bir taraftan düşerken bir taraftan da yırtıcı kuşlar onu didikliyor, gagalıyor, etlerini parçalıyor gibi olur. Şimdi bunu düşünün, böyle bir haleti ruhiyeyi, böyle bir vaziyeti bir an için tahayyül edin Allah korusun. Bir taraftan düşüyorsunuz, bir taraftan da kuşlar sizi didikliyor, parçalıyor etlerinizi. Yahut kuvvetli bir fırtına almış sizi önüne,
oraya buraya savuruyor,
oraya buraya çarptırıyor ve sizi habire sürüklüyor, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şirk böyle büyük bir günahtır buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunun büyüklüğü düşünün yani şirk hakkındaki bu tasvirler bir an için gözümüzü yumup böyle bir ahval nasıl olur diye düşünecek olursak insanın ürpermemesi mümkün değil. Ve kâle teâlâ gene şirki anlatırken Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Tekâdü semâvâtu yetefattarne minhu. Sanki bu ehli kitabın şirkini anlatıyor bu ayet-i kerime. Sanki o şirkten dolayı ehli kitabın söylediği o şirk sözlerden dolayı sanki gökler parçalanacak. Ve tenşakkul ardu sanki yer yarılacak. Ve tehirrul cibalu hedden en da'u lirrahmani veleda. Bu Yahudi ve Hristiyanların Cenab-ı Hak hakkında onun çocuk edindiğine dair iftiraları, bu tür ifadeleri dolayısıyla neredeyse gökler çatlayacak. Yer yarılacak, efendim dağlar parçalanıp yere düşecek, darmadağın olacak. İşte yani şirkin fıtratı ne kadar zorlayan, fıtrata ne kadar aykırı bir fiil, bir amel olduğunu bu ayet-i kerime çok çarpıcı biçimde bize hissettiriyor. Rahman'a çocuk isnat etmeleri ehli kitabın. Ki bunu daha evvel söylemiştik, bu çocuk isnat etmeleri de onlara sorarsanız mecazidir.
Evet.
Yani haşa onlardan hiçbirisi Allah haşa başka biriyle evlendi de bir cinsel ilişki neticesi çocuk sahibi oldu demiyorlar zaten.
Yorum yapıyorlar.
Tabii bu temsilidir diyorlar. Biz bunu misal temsilen söylüyoruz diyorlar. Yoksa haşa Allah evlendi çocuğu oldu cinsel ilişki falan böyle bir şey söylemiyoruz. Buna Hristiyanlar felsefi bir izah getiriyorlar. Yani bu biyolojik fizik bir ilişkiden doğmuş bir baba ana çocuk ilişkisi değil diyorlar. Biz bunu bir üçlü bir ilah anlayışı var onlarda. Bunu şuna benzetebiliriz. Bizim nasıl bir mantıkla bunu söylüyorlar bunu anlamamız bakımından. Şimdi bir kısım şeyler var malumunuz. Bilim kurgu filmler var. Bu bilim kurgu filmlerde bir kısım makineler hem münferit hareket ediyorlar hem de birleşip ortak başka daha büyük bir makine oluşturuyorlar. Evet. Bu tarz filmler var, evet, böyle bilim kurgu. Onların üçlü ilah anlayışı, şirki de buna benziyor. Yani bu üç ilahın her biri aslında kendi başına da bir uluhiyet vasfına sahiptir. Ama aslında birleştiklerinde asıl büyük fotoğraf ortaya çıkıyor. Mesela onların hiçbirisi İsa ilahtır derken, Rab'dır derken, gökleri yeri yarattı, bizi öldürüyor, bizi diriltecek, bize rızık veriyor demiyorlar. Hiçbirisi, evet, Hazreti İsa'ya ya da Ruhul Kudüs'e böyle bir vasıf atfetmiyor. Bu konuda onların uluhiyet anlayışı doğru bir anlayış. Öldüren, dirilten, rızık veren Allah'tır diyorlar. Fakat bir biçimde Hazreti İsa'ya da Ruhul Kudüs'e de, ki o Cibril Aleyhisselam mıdır, başka bir varlık mıdır, bu da tartışmalı.
Evet.
Bizim bazı kaynaklarımızda böyle geçer. Bazılarında Hazreti Meryem diye geçer, evet, hatta Ruhul Kudüs. Bunların ikisi de doğru değil. Ruhul Kudüs çok ne olduğu belli olmayan böyle muhayyel, müphem bir varlık. Evet. Bir yönüyle meleğe benziyor, bir yönüyle haşa babayla insanlar arasında irtibat kuran bir misyon gibi böyle bir muhayyel, müphem bir varlık Ruhul Kudüs. Dolayısıyla diyorlar ki yani bu üçü birleştiğinde esas ilah formatı çıkıyor ortaya. Fakat üçü ayrıldığında da onların her birinde de uluhiyet vasfı vardır ama asıl ilah babadır. Babadadır bütün ilahiyat vasfı, uluhiyet vasıfları diyorlar. Yani baktığınızda bir insanın babası, annesi, oğlu olması gibi bir durum yok onların.
İzah ediyorlar ama, evet, buna rağmen Cenab-ı Hak...
Buna rağmen Cenab-ı Hak bu şirktir. Onlar bunu söyledikleri zaman neredeyse gökler yarılacak, yer parçalanacak, dağlar parçalanacak buyuruyor. Böyle bir şeye bile sembolik, mecazi bir anlatımın bile ne kadar büyük bir şirk olduğu, ne kadar büyük bir cürüm olduğu Kur'an-ı Kerim'de dikkatimize sunuluyor.
Yani devamında hocam ayet oraya bitirebilirsek, velem yakul şey'en, inşallah o,
evet,
ilintili.
Velem yakul şey'en min hadihil ayeti fil katli ve ma dunehu. Cenab-ı Hak bu türlü nitelemeleri ne öldürme fiili ne de öldürmeden daha hafif fiiller için kullanmamış Kur'an-ı, evet, Kerim'de. Bu tarz ifadeler sadece şirk için geçiyor. Dolayısıyla şirkten daha büyük, daha korkunç bir cürüm, bir günah yok.
Yoktur.
Bunun karşılığında da kelime-i şehadeteyn var. Ondan da daha faziletli bir amel yok.
Şirk ve kelime-i şehadet.
Şirk ve tevhid.
Evet.
İşte burada tevhidin sembolizasyonu var. Burada da şirkin sembolizasyonu var. İmam Ebu Hanife Hazretleri, Allah ona rahmet eylesin ve ondan razı olsun, bize bunu çok çarpıcı biçimde izah ediyor. وَالْمُؤْمِنُ وَاِنْ عَذَّبَ عُذِّبَ. Eğer mümin azap görürse günahları dolayısıyla, يَنْفَعُهُ اِمَانُهُ, imanı ona fayda verir, menfaat sağlar.
Evet.
Nasıl menfaat sağlar? Ebedi ateşte olmaz ki, birazdan açıklayacak gene. لِأَنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ, ya da şöyle diyelim, لِأَنَّهُ, çünkü Cenab-ı Hak, يَرْفَعُ عَنْهُ اَشَدَّ الْعَذَابِ, o kuldan azabın en şiddetlisini kaldırmıştır mümin kuldan, imanı sebebiyle. Evet. Cehennemde azap görecek müminlerin göreceği azap da kafirlerin göreceği azap gibi şiddetli değil yani. Orada da biliyorsunuz cehennem katman katmandır. Evet. Cehennem üzerinde inşallah hemen birkaç paragraf, belki bir iki sayfa sonra cennet ve cehennemle ilgili bahisler gelecek. Orada da detaylı olarak duracağız üstünde inşallah. Cennet de katman katmandır. Cehennem de katman katmandır. Cehennemin en üst tabakalarındaki azap en hafif azaptır.
Evet.
Diplerine doğru
artan bir,
evet, azap. Münafıkların ve müşriklerin azapları var ki o daha şiddetli bir azap. Ve eşeddül azabi innema yekunu alel kafiri. Azabın en şiddetlisi sadece kafirler için olacak. Lima zekerna ennehu la zenbe a'zam minel kufur. Çünkü az önce yukarıda zikrettik, küfürden daha büyük bir günah yoktur. Ve hazel mu'minu lem yekfur billahi. Oysa bu mümin Allah'a kafir olmadı.
Büyük günah işleyen müminler bahsediyoruz.
Tabii. Küfür fiili işlemedi bu. Velakin asahu fi ba'di ma emarehu bihi feyu'adzibu in azzebe ala ma amel. Ancak bu kimse Cenab-ı Hakk'a bazı emirlerinde isyan etti, isyankarlık yaptı. Beşer tabiatı gereği bazı fiillerinde masiyet işledi, isyankarlık içinde oldu. Eğer Cenab-ı Hak buna azap ederse bu ameli sebebiyle azap edecek, küfür sebebiyle değil yani. Ve la yu'adzibu ala ma lem ya'mal, ve hiçbir kimseye ve mümin kula Cenab-ı Hak işlemediği bir fiilden dolayı, bir günahtan dolayı azap etmeyecek. Kerracül, bunu şuna benzetebiliriz. Bir adam var, ellezî katele ve lem yasrık. Katil fiili işlemiş, birini öldürmüş ama hırsızlık yapmamış.
Evet.
Fe innemâ yu'ahadu bil katli, bu kimseye ne ceza verilir? Katil cezası verilir. Mahkemeye çıkarıldığında bu adam katil fiilinden dolayı muahaze edilir, yargılanır, sorgulanır ve ceza görür. Ve la yu'ahad, bu kimse bis-serikati, hırsızlık suçu ile yargılanmaz ve ondan dolayı muahaze edilmez. Çünkü bu fiili işlemedi. İşlediği fiil katildir ve ondan sorguya çekilecek. Felizelike kâle Allahu Teala, işte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak buyurdu ki ve la yuczevne illa ma kuntum ta'malun ve la tuczevne illa ma kuntum ta'malun, siz ancak işlediğiniz amellerin karşılığını göreceksiniz. Onlardan muahaze edileceksiniz. Vel maridu ma kana maraduhu aqalla kana ahwanu alayhi. Bir hasta var. Hastalığı hafif, o hastalığın ona vereceği azap, sıkıntı da ona göre hafif olacak. İmam Ebu Hanife Hazretleri gene kıyaslamalar yaparak bize durumu açıklıyor. Bir hastalık var, o hastalık hafif, çok ağır bir hastalık değil. O hastalığın acısına, azabına dayanmak da o hastaya hafif gelir. Çok fazla zorlamaz onu yani. وَالَّذِي يُعَذَّبُ فِي الدُّنْيَا وَيُرْفَعُ عَنْهُ اَشَدُّ الْعَذَابِ وَيُعَذَّبُ بِلَوْنٍ وَاحِدٍ فَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يُعَذَّبَ بِلَوْنَيْنِ. Dünyada bir kimse azap görüyor, yani işlediği bir günahtan, bir fiilden dolayı azap görüyor ve o kimseden azabın en şiddetlisi kaldırılıyor. وَيُعَذَّبُ بِلَوْنٍ وَاحِدٍ, ve bu kimse bir çeşit azaba çarptırılıyor. Bir çeşit cezaya çarptırılıyor. فَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يُعَذَّبَ بِلَوْنَيْنِ. Şüphesiz bir çeşit azap görmek, yani bir suçun karşılığında bir ceza görmek, iki suçun karşılığında iki ceza görmekten daha hafiftir.
Evet.
كَذَلْكَ الْمُؤْمِنِ, işte mümin de böyledir. اِنْ عُذِّبَ عَلَى ذَنْبٍ وَاحِدٍ, İşlediği bir tek günah dolayısıyla ona azap edilecek olursa فَهُوَ عَلَيْهِ اَهْوَنْ, bu ona daha hafif gelir. مِنْ اَنْ يُعَذَّبْ عَلَى ذَنْبَيْنِ, iki günah işleyip de iki günahın azabını yüklenmekten, onların azabına katlanmaktan daha hafif gelir.
Evet hocam.
Evet, bunu biz dünya ahvalinden de biliyoruz. Bir kimsenin diyelim ki yolda yürürken birisinin parasını gasp etmiş, birini düşünün. Bu adam gasp fiilinden yargılanır.
Evet.
Ama birisinin evine zorla girmiş, kapısını kırmış, evine zorla girmiş, içeride ev sahibini darp etmiş, ondan sonra parasını almış, evine, eşyasına zarar vermiş. Sonuçta baktığınızda bu iki fiil arasında bir ortak nokta var. İkisinde de gasp var. Ama birinde ilave olarak haneye tecavüz var, darp var, haneye zarar vermek var. Üç tane daha fiil var, ilave fiil. Bu ikisinin göreceği ceza, mahkemede yargılanacağı kalemler aynı değil.
Evet.
Biri bir kalemden, biri dört kalemden yargılanacak. Ona göre cezası artacak. Böyle bir misalle İmam Ebu Hanife Hazretleri durumu bize anlatıyor.
Yani büyük günah işleyenler ile müşrikler arasındaki farkı anlatıyor.
Evet, evet, evet, evet.
Müşriklerin, yani büyük günah işleyenlerin daha hafif bir azapla kurtulacakları, cennet inşallah, evet, cehennemden kurtulup cennete gitme ihtimalleri var. Ötekiler de böyle bir şey yok,
evet,
yani.
Evet, evet.
Bunu mukayese ediyor.
Ve kâle fil fıkhil ebsat, İmam Ebu Hanife Hazretleri el fıkhul ebsat da şöyle dedi. Ve la yedhulun nâre illa mu'min. Cehenneme ancak müminler girecek. Bu nasıl olacak?
Evet.
Çünkü cehennem azabını gördüğünde bir kimse, o dehşetli anı gördüğünde iman edecek.
Yani diyorlar hocam, yani düşmekte olan bir uçakta ateist yoktur diyor.
Evet.
O anlamda.
Evet,
ateist olmadığı tek yer diyorlar. Düşmekte olan bir uçakta ateist yoktur.
Ateist
çünkü
yoktur.
O anda herkes onun gibi, yani cehenneme girince iman herkes.
Evet.
Evet.
Dolayısıyla cehenneme girecek olan herkes iman etmiş olarak girecek yani, ama o iman fayda sağlamayacak tabii. Evet. Fe innel küffare, zira kafirler, yu'minune yevme idin, o gün hepsi iman edecek. Likavlihi Teala, çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, bunu bize haber veriyor. Felemma ra'au ba'sena, bizim be'simizi, şiddetli azabımızı gördükleri zaman, kalu amennâ billahi vahdeh, diyecekler ki ya da dediler ki biz Allah'a iman ettik, bir olan Allah'a iman ettik. Ve keferna bima kunna bihi müşrikîn, ve ona dünyadayken şirk koşup da müşrik olduğumuz sahte ilahları inkar ettik. Felem yeku yenfa'uhum imanuhum, ama bu iman onlara herhangi bir fayda sağlamayacak. Lemma ra'au ba'sena, azabımızı görünce, korkunç azabımızı görünce imanına geldikleri için bu iman onlara herhangi bir fayda sağlamayacak.
Hocam, doldu mu? Programımız bitmek üzere. 2 dakikamız var. Şöyle bir toparlayabilir
misin? Evet, toparlayalım o zaman. Zaten evet, yeni bir bahse gireceğiz. O fi nefil irca nefil ihbat bil kebira.
Yani büyük günahın affı konusunu hocam şöyle bir toparlarsak.
Evet. Şimdi burada İmam Ebu Hanife Hazretleri unutmakta olduğumuz, neredeyse unutmakta olduğumuz bir hasletimizi, Cenab-ı Hakk'ın bize belki de en büyük lütfu ikramını hatırlattı ki o kelime-i şehadet getirme imkanıdır. Cenab-ı Hak bize bunu lütfettiği için ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Bizi Cenab-ı Hak nezdinde kıymetli kılan da efendim cehennem azabına ila nihaye sonsuz biçimde çarptırılmaktan koruyan da bu kelime-i şehadettir. Bunun kıymetini bilelim. Bunun için Cenab-ı Hakk'a şükredelim ve bunun gereğini yerine getirme gayreti içerisinde olalım inşallah.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programını burada tamama erdiriyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha nice Amentü Hassasiyeti programlarında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.